Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Bugün Kobane davası sonuç resmen başladı ve işte bir hukuk skandalı demek bile ayıp. Rezaleti, utanmazlığı, pişkinliği ne derseniz deyin. Dünyanın hukuk kırıntısıyla ilintisi olan hiçbir ülkesinde görülmeyecek bir işgal kuvvetleri bile böyle bir yargılama yapmaz. Nürnberg'de falan bile böyle bir şey yoktu, tablo. Polisler, avukatlara yer yok. Sanıklara söz hakkı verilmiyor. Saçma sapan bir iddianame. Sarayın siyasi komiseri olarak açıkladığı Fahrettin Altun denilen zat zaten kararı açıklamış bile, hükmü vermiş. Yani Kürtlere Ermeni soykırımı yok diye iddia eden bir zihniyetin Kürtlere siyasi soykırım davası olarak göze çarpıyor. Yani IŞİD'e karşı verdiği desteğin sonuçsuz kalmasına da bir öfke gibi gözüküyor bu. Sadece o geceki olaylara değil, IŞİD'in yenilmiş olmasından ve Kobane'nin Kürtlerin elinde kalmış olmasından da kaynaklanan bir öfke var sanki ortada. Sen nasıl görüyorsun durumu Yektan? Pardon, seninle olduğumuzu söylemeyi unuttum bu arada. Yektan Türk Yılmaz'la konuşuyoruz. Bu evet. Şeyin ateşi.
Sanırım bu ara çok sık konuştuk. O yüzden sanki konuşmalarımız devam ediyormuş gibi. Belki biraz ben biraz yüzümü özletsem iyi olacak bu çok sık başladı. Yani birçok açıdan bakılabilir. Tabii ilk başta sizin dediğiniz yerden bakarsak, yani şimdi onlara yavaş yavaş gideriz ama daha önceki podcastlerde konuşmuştuk. Yani Türkiye'de kurumsal ölüm bitti, artık fonksiyon ölümü başlıyor dedik. Yani mesela artık o kurumların, yani kurumlar diyelim ki usul olarak yasaya bağlı olmak, yönetmeliklere bağlı olmak, birbiriyle koordineli olmak, bunlardan uzaklaştılar. Ama yine de bir süre fonksiyon gösterdiler. Şu anda teker teker fonksiyon ölümlerini görüyoruz. İlk böyle çok bariz fonksiyon ölümü kasasında piyasaya müdahale edebilecek hiç parası kalmayan, ne yapacağını bilemez Merkez Bankası ile oldu muhtemelen. Şimdi ikinci çok büyük bir fonksiyon kaybını hukuk sistemi içerisinde görüyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin geriye çevirdiği HDP iddianamesini düşün. Yani bir skandal. Yani bu şu demek. Savcılar iddianame yazamıyorlar. Bu fonksiyon ölümü işte. Veyahut da mesela bu yakın zamanda işte askeri operasyonlardaki skandal sonuçlar. Yani bu da silahlı güçlerdeki yavaş yavaş daha da bence artarak göreceğimiz muhtemel fonksiyon ölümlerinin.
Yani bu son Irak harekatı da sanki Irak Kürdistan'da yapılan operasyonda beklendiği gibi gitmiyor. Yani anladığım kadarıyla bu siyahlar düzenli birliklere ya da suikast yapmaya elverişli ama gerilla savaşında aynı etkiyi gösteremiyor.
Efendim, şimdi bu tabii şimdi konumuzda bambaşka bir şey. Yani ona bilmiyorum girelim mi girmeyelim mi ama yani siz bir tek silahla savaşan bir ordu düşünebiliyor musunuz? Yani bir tek SİHA'm var benim her şeyi hallediyorum diye bir şey olabilir mi? Yani içinde bir ordunuz gerekiyor. Yani ordunuzu darmadağın etmişsiniz. İstihbaratınızı darmadağın etmişsiniz. Vesaire. Yani tabii ki bunların bir bedeli diplomasinizi mahvetmişsiniz. Yani çünkü bu bir tek sizin askeri gücünüze falan bağlı bir durum değil. Her neyse. Yani biz artık fonksiyon ölümlerine çok güzel bir başka örnekse sağlık sağlık kısmıdır. Bakan çıktı, 84 milyon sorumluyuz dedi. Bu ne demektir? Artık biz bir şey yapmıyoruz. Yani hani artık fonksiyonumuz yok yani. Biz bir şey yapamıyoruz demek. Yani bu da fonksiyon ölümü emaresi.
Yani zaten devletin çaresizliği ve yalancılığını yani yönetiminde ortaya koyan bir şey. Bakanlık 3 gündür 60 binlerden 38 binlere düşürdü vaka sayısını. Ama Erdoğan en sert önlemleri açıkladı bugün. Yani vaka sayısı düşüyorsa niye böyle bir önleme gerek var? Durum iyiye gidiyorsa. Demek ki biz yalan rakam veriyoruz size. Aslında 55 değil, 355 bin.
Tam onu diyecektim. Sayısı. Bütün bu fonksiyon ölümü içerisinde ölüp, yani ölü vücutla dolaşan bir şey istatistik Türkiye'de. Yani aslında bir zombi gibi dolaşıyor. Yani hani bir hakikatle, gerçek hayatla alakası yok. Enflasyon rakamlarından, yani Türkiye'de rakamlarla ilgili her şey artık soru işareti. Dolayısıyla hani dün 60 bindi dediğimiz zaman da 60 bin muhtemelen değil. Bugün 30 küsür bin dediğimiz zaman da 30 bin küsür bin değil tabii ki. Kimse de buna zaten inanmıyor artık bu rakamlar.
Yani bu kadar çürümüş bir devlet sistemi, geçmişi, kökleri yani sağlam olduğu için mi hala ayakta kalabiliyor, yoksa uluslararası sistem bir şekilde ayakta kalmasını istediği için mi?
Ergun Bey, bir türlü biz Kobani'ye varamayacağız herhalde bugün. Ben şunu söyleyeyim. Şimdi. Yani biz şimdi...
Yani Kobani ile de ilgili tabii.
Sol cenahtan şöyle bir şey görür. Veyahut da sol muhalefet cenahtan şöyle bir şey görür. Hep böyle ta 70'lere varan, böyle erken işte özellikle devrimci hareketin yükselmesiyle birlikte şöyle bir genel kabul vardı. Yani hani bu aslında böyle dokunsan yıkılacak bir şeydir Türk devleti. İşte ekonomisi dışa bağlıdır, montaj ekonomisidir. Sadece Amerika'nın burada uydusudur, jandarmasıdır vesaire gibi. Yani aslında bu son dönem bizim, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu varsayımların aksine ne kadar güçlü, ne kadar kaynak sahibi ve ne kadar köklü kurumlara sahip bir devlet yapısı olduğunu gösterdi. Çünkü şu andaki rejimin sermayesi, yakıtı, bunların yıkımı. Yani şöyle düşün, şöyle bir örnek verirsem. Yani bir uçak çıkıyor, yeni bir model çıkıyor. Federal Aviation Agency vardır. Bu uçuş, federal uçuş kurumu diyelim. Havacılık kurumu. Bu yeni çıkan bir uçağı alıyor. Olmadık şekillerde deniyor. Yani ne bileyim, olmayacak bir yükle kaldırmaya çalışıyor. Olmadık hızlara getiriyor. Olmadık dalışlara getiriyor. Olmadık şekilde yana yatırıyor falan filan. Türkiye'ye bu yapıldı. Bu yapılmaya devam ediliyor. Ve tabii ki her şeyin de maliyeti var. Yani buradan sapasağlam çıkmıyor. Sonuna kadar, bütün her şeyi çökene kadar maalesef geliyoruz. Yani şu anda en son kala kala ne kaldı elimizde? Doğa tahribatına çok dikkat etmek lazım. Çünkü en kolay elden gidecek, keşe çevrilebilecek şeylerden birisi o kaldı. Çünkü başka da bir şey kalmadı. Diplomasimiz yıkıldı. Efendime söyleyeyim, ekonomi çöktü. Artık ne diyorsanız, ne anlamı, nereye bakarsanız bakın, her tarafta zaten bunları çok konuştuk. Türkiye hızlı bir şekilde topyekin çöküşe doğru koşuyor.
Peki Kobani burada nerede duruyor bu dava?
Şimdi Kobani meselesine birçok noktadan bakabiliriz. Şimdi Kobani meselesine en azından şu davayla başlayalım. Şimdi bu nasıl bir dava? Bu açık açık bir intikam davası. İkinci bir şey, bu bir kökleme davası. Kökünden kazıma davası. Onu da kastım nedir? Şimdi devletin kadim bir huyu vardır. O da şudur. Gözüne kestirdiğini, yok etmek istediğine uyguladığı bir şey vardır. Bir tarz vardır. Hukuken buna makabline şamil denir.
Evet.
Bak, yani bu ne demektir? Ben bir kanun koyuyorum. Diyelim ki bir ceza kanunu maddesi koyuyorum. Ve diyorum ki mesela bugün 26 Nisan. Bu diyorum, 26 Nisan'da ben bu kanunu koydum ama bu geçmişe doğru da çalışır. Yani ben bu suçu şu anda tanımlamış olabilirim. Ama sen bunu 2000 yılında da işlesen ben bunu yine de cezalandıracağım. Bu ne demektir? Sizi gözüne kestirmiş demektir. Nereden biliyoruz bunu? İlk başta da şöyle söyleyeyim. Bunu çünkü devlet kanuna yazmıştır. Tunceli kanunun 35. maddesi kanunun makabrine şamil olduğunu söyler. Geriye doğru işletilebilir. Yani ben şu andaki bu olağanüstü, aşırı imhacı kanunu çıkartıyorum ve bunu geriye doğru işletiyorum. İkinci size, şimdi geriye dönelim. Daha iki gün önce Ermeni soykırımı konuştuk. Ermenilere, Ermeni devrimcilerine aynısı yapılmıştır. Birlikte yapılan işler, birlikte toplanan silahlar vesaire vesaire. Bir gün gelir Mart 2, 1915, Nisan 11, 1915, Mayıs 1915, onların hepsi suçtu. Ve siz de ondan sonra akar alanınız zaten sizde olur. Sonra kime gördük? Sonra mesela cemaat örneği var. Ne oldu cemaat? Efendim, açılan okullar, beraber açılan okullar, beraber açılan, efendime söyleyeyim, bankalar, işte efendime söyleyeyim, insanların, iktidar tarafındaki insanların röportaj vermek için birbirinin üzerinden atladığı gazeteler, bunların hepsi terör örgütü olmanın veyahut da dolayısıyla cezalandırılmanın veyahut da o organizasyonun imhasının gerekçesi sayıldı. Şimdi şu anda HDP'ye yapılan, Kürt harekete, Kürt legal siyasetine yapılan tam anlamıyla budur. Makabinde Şamil geriye doğru işletiliyor. Burada ikinci bir şey daha bir dikkat çekmek lazım. Hem Ermeni devrimcileri, hem cemaat, hem de Kürt hareketinin ortak bir özelliği vardıysa o da bir noktasında devlete dokunması, devlete temas etmesi, devletle işbirliği yapması. Ve özellikle bu gruplara karşı bu bilindik eski bir maalesef bu topraklarda sıkça uygulanan bir şey. Biliyorsunuz Kobani ayaklanması arkasından Davutoğlu'ydu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Dedi ki işte biz vandalizme süreci kurban etmeyiz. Ondan sonra kimse zaten Kobani olaylarını konuşmadı. Ayrıca Kobani olayları konuşulacaktıysa ilk başta yahu tamam diyelim ki bir tabii bütün olayı Yasin Börü etrafında toplayıp işte bildiğimiz o şeyi yine bir Sünni mağduriyetini, dindar mağduriyetini bize...
Bugün işte tıpkı işte Ermeni mezarı yok ama bir sürü Müslüman mezarı var demesi gibi misal, tamamen misal. Gerçeği çarpıtması.
Çok güzel, çok güzel. Bunların hepsini çok güzel anladık. Tamam, anladık. Peki Gaziantep'te linç edilenler ne olacak? İzmir'de linç edilenler ne olacak? Bunlar ne Hüdaparlı ne bir şey. İlk başta şunu anlamamız gerekiyor. Hüda bu ayaklanmadaki can kaybının çok büyük oranı zaten Kürt hareketinin tabanından gelen insanlar. Şimdi buradaki gariplik şu. Bu insanların hiçbirinin başına ne geldiğiyle ilgili ne soruşturma var, ne hukuki bir süreç işletilmiş. Ve maalesef buna geri dönmemiz gerekecek bu tartışma içerisinde. Kürt hareketinin temsilcileri, HDP dahil bu konuda hiçbir ciddi girişimde bulunmamış. Ki bunun çok ciddi sonuçları oldu Kürt hareketi için. Bunu da birazdan konuşuruz.
Hangi bu hesabın sorulmamasının mı sonuçları oldu?
Evet.
Ne oldu mesela? Tabanda bir soğuma, sahipsiz kalma duygusu mu oldu?
Şöyle söyleyeyim. Şimdi burada HDP bir şeyle suçlanacaktıysa HDP bir Kürt ayaklanmasını bastırmakla suçlanabilir. Şimdi o dönemi hatırlayacaksınız. 6 Ekim, 7 Ekim, 8 Ekim burada bir tek gösteriler olmadı. Güvenlik güçleri ya karargahlarına çekildiler ya karakollarına çekildiler. Yani tabir caizse Kürt göstericiler şehirleri, kasabaları düşürdüler peş peşe. Buna Diyarbakır dahil, Mardin dahil vesaire. Mardin'in birçok yeri dahil, Cizre dahil, Varto dahil. Sayın arttırabildiğiniz kadar. Peki bu hareket kimin öncülüğünde yapılan bir hareket? İlk başta şunu söyleyeyim size. Bakın arkadaşlar, tekrar bu söyleniyor. Birçok şeyi organize edebilirsiniz. Mesela bir etnik katliamı organize edebilirsiniz. Çok kolaydır bu. Edersiniz. Zaten etnik katliamların hepsi, Maraş, işte Sivas, Ermeni soykırımı vesaire, bunların hepsi organize olaylardır. Organize edersiniz. Ve bu bir tek Türkiye için geçerli değil. Yani bununla ilgili dünya bir literatür var etnik çatışma üzerine. Etnik riot dedikleri şey, Türkçe'ye nasıl çevirirsiniz? Bu organize bir eylemdir. Ancak Kobani meselesi gibi halk ayaklanmalarını siz dizayn edemezsiniz. Organize edemezsiniz. Bu mesela bunun benzeri bir şey söyleyeyim. Gezi ayaklanmasını düşün. Gezi hareketini düşün. Gezi hareketini şeyini yapmak, planlı programını yapmak, koreografisini yapmak mümkün müdür? Ancak İşte bir takım savcılarımız için mümkün. Aslında değil tabii. Hepimiz biliyoruz ki mümkün değil. Hakeza devrimler yapamazsınız.
Tıpkı Tunus'ta işte bir seyyar satıcının kendini yakmasıyla başlayan halk hareketi.
Misal. Tabii çok ultra komplo teorisyeniseniz bunu mutlaka Amerika'da, İsrail'de falan filan buluyorsunuz. Ben şimdi onları bir kenara bırakıyorum. Ben şimdi ciddiye alınabilir argümanları söylüyorum. Bunu yapamazsınız efendim. Bu peki burada isyan eden kimlerdir? Burada isyan edenler aslında Kürt hareketinin en başından beri onun hamalları, bu Kürt hareketini taşıyanlar, esas motor gücü. Bu kimdir? Zaten Kürt hareketini Türkiye'deki diğer Kürt hareketlerinden ayıran da, bildiğimiz Kürt hareketini ayıran da o. O da nedir biliyor musunuz? Kürt toplumunun kaybedecek hiçbir şeyi olmayan kesimdir. Çünkü diğer Kürt hareketlerine baktığınız zaman yine geleneksel elitle dirsek teması olan hareketler olduğunu görüyorsunuz. Şu ileri gelenin oğlu, işte bu kişinin kızı vesaire vesaire. Şimdi ve dolayısıyla Kobani ayaklanmasında da yükü taşıyan, esas ayaklanan, esas isyan eden bunlar. Ve şimdi bu ayaklanma gerçekleşti. Bu ayaklanma yayıldı. Ve büyük bir başarıya ulaştı. Amma ve lakin fakat bu ayaklanmanın bastırılması bir tek kolluk kuvvetleriyle olmadı. İmralı ve dolayısıyla HDP'nin çağrısıyla oldu. Ve HDP Yalçın Akdoğan'la görüştü biliyorsunuz bir heyet. Hemen arkasından açıklama yapıldı. 9'u sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ve olaylar sönümlendi. Ve arkasından da çok uzun süre zaten konuşulmadı ve hiç kimse de dediğim gibi özellikle Kürt tarafı, HDP yahu bu insanlarla ilgili soruşturma açmaz. Çünkü istemediler. Neden? Onu da söyleyeyim. Çok açık. Sürecin kurban edilmesini istemediler buna muhtemelen. Şimdi ve bunun bir etkisinin ne olduğunu size söyleyeyim.
Bir o şimdi, zaman gerçeği okuyamamak yani Kobane'de IŞİD'le işbirliği yapan bir rejimle bir çözüm olamayacağı gerçeğini görememiş mi oldu Kürt hareketi?
Valla şimdi orasını ben onu başka bir değerlendirmeye bırakayım ama şunu söyleyeyim. Biraz fazla iyimser olunduğu artık olaylar geriye doğru bakınca bu ortaya çıkıyor zaten. Yani çünkü baktığınız zaman hani devletin belli bir rahatlık vermesi, Kürt hareketine rahatlık vermesi, görünürlüğüne bir şey dememesi dışında Kürtler lehine somut bir gelişmenin olmadığı bir süreç, dönem bu. Yani ne yapıyorsunuz? Yok işte efendim derneklerimiz çalışıyor, şu çalışıyor. İşte ne bileyim dağdakilerini görmeye gidenler, gelenler vesaire. Bu gibi anlatabiliyor muyum? Veyahut da devlet kafasını çeviriyor işte silahlı Kürt gördüğü zaman gibi. Bunlar kazanç değil, kazanım değil ki. Siyasi hiçbir kazanım yoktu zaten. Hani bu dönem siyasi kazanım üzerine kurulmadı. Bir beklenti üzerine kuruldu sürekli ve hiçbir zaman da gerçekleşmedi. Şimdi bu işin süreçle ilgili kısmı ve o süreç nasıl patlamaya geldi onu da söyleyeyim. İki noktada tabii ki. Bir defa Kobani meselesini bir ayrıca parantez açalım bu soruya cevap verdikten sonra. Ama iki kritik şey söyleyeyim. Bir, İmralı'nın kırmızı çizgimiz demesi Kobani için. İki, Erdoğan'ın güçlü düşüyorum. Yani eğer bu isyanda tetikleyen iki şey arıyorsanız bunlardır. Ha, bastırılmasının da nasıl olduğunu konuştuk. Ama onun dışında bir şey var ki o da mahkemenin içinde çok önemli. Buna geri döneceğim. Bunun olumsuz sonuçlarına birazdan geri döneceğim Kürt hareketiyle ilgili. Veyahut da hesaplarını karıştıran kısmına geri döneceğim. Ama burada şey açısından Kürt hareketi açısından şöyle bir Kürtler açısından şöyle bir önemi var Kobani'nin. Kobani kuzey ekseni diyeceğimiz Kürt grubunu, kuzey ekseninden kastım ne? Suriye Kürtlerini dahil ediyorum. Türkiye Kürtlerini dahil ediyorum. İran Kürtlerinin bir kısmını dahil ediyorum ve Kafkasya Kürtlerini dahil ediyorum. Kuzey Kürtlerinin tarihte ilk kez siyasi birliğinin netleştiği, Kürtlerin birliğinin inşa edildiği olaydır Kobani olayı. Yani dolayısıyla o Kobani'den 6-8 Ekim'de ne oldu, ne bitti dışında, bu mahkemede ne olur, ne biter dışında, bence uzun vadeli ve eğer uzun süreli düşünürsek, esas büyük dönüşüm, Kobani'nin simgelediği büyük dönüşüm, Kürtlerin siyasi birliğinin kurulmasıydı. Şimdi buradaki kastım ne? Kürtlerin, yani ta Ahmet Hakani'ye gidin, oradan başlayarak bir birlik şikayeti vardır. Birlik olamama şikayeti vardır. Bu dışarıdan çoğu zaman aslında Kürtlerin işte farklı diller konuştuğu, aşiretlere bölündüğü falan filan, farklı dinlerden olduğu, aslında temel sorun burada değildi. Temel sorun Kürtlerin siyasi birliğinin olmasıydı. Ve bence bu Kobani gerilimi ve Kobani isyanı ile beraber ortaya çıkan şey şu oldu ki, ilk kez Kürtler farklı dinlerden, farklı aşiretlerden, farklı bölgelerden bir konu etrafında birleştiler. O da Kobani'ydi. Ve bu unutulmadı ve zaten bu 7 Haziran'da da sandığa da yansıdı. Nasıl yansıdı? %80'lere varan Diyarbakır'daki oy, devletin iyi Kürt, kötü Kürt siyasetinin son noktasını koydu. Neden? Şunu anladı ki devlet, ortalıkta kendi anlamında baktığı zaman iyi Kürt yok. Çünkü Kürtler bir birlik kurmuş. Ondan sonra ne dediler de hükümetin sözcüleri? Biz bu aynı secdeye baş koymuyoruz dediler. Yani ehli sünnetlikten iskat ettiler Kürtleri. Kısacası Kürtler için siyasi birliğin kurulduğu, Kuzey Kürtler için siyasi birliğin kurulduğu kritik bir şeydir. Yani dolayısıyla kritik bir andır, momenttir tarihte. Ve dolayısıyla şimdi evet, devlet şu anda bir imha saldırısı yapıyor Kürt siyasetine. Ama şunu da unutmamak gerekiyor ki bu çok kutsal lafını sevmiyorum ama Kürtler için gerçekten bir Kobani kırmızı çizgiydi. Şu anda muhtemelen en duyarlı olunan konulardan biridir. Türkiye, işte bu kuzey eksenindeki Kürtler için o süreç, o dönem.
Peki böyle bakınca şimdi Kobani'ye yönelik bir hareket başlatsa uluslararası ortam elverişli olup, elbette Biden döneminde bunun mümkün olmadığını biliyoruz ama Kürt tabanından HDP'nin bu o zamanki senin deyiminle doğru tavır alamamasından Kürt hareketinin kaynaklanan Kürt tabanında da bir tepkisizlik olacak mı? Öyle mi gösteriyor bize?
Ben bir defa ben doğru tavır alamama demiyorum. Ama sadece aldığı tavrın sonuçlarına bakıyorum. Çünkü bunlar zaten hani matematiği olan falan şeyler de değil. Yani bunlar zor kararlar zaten. Her koşulda zor karar. Belki başka kararı alsalardı yine
belki
zordu ama...
Belki de şehirleri dümdüz bombalayacaklardı havadan. Her şeyi yaparlardı.
Bilemiyoruz şimdi. Bunlar hep varsayım. Yani dolayısıyla o gibi bir ifadeyi kullanmaktan imtina ederim. Ama şunu söyledim ben. Yani HDP'yi suçlamak için de söyledi değil. Yani dava açılıyor ya bugün ölümlerden falan dolayı. HDP'ye açılabilecek tek dava, yani burada esas dava, bir isyanı bastırmak davası olabilir. İsyanı bastırmıştır. Yani bunu çok yani bu o kadar uzun uzadıya hesap yapmaya gerektirecek bir şey değil. Şimdi ayrıca Kürt hareketi açısından şöyle bir etkisi olduğunu söylüyorum. Demin söyledim. Yani bu hareketi, bu isyanın motor gücünün kimler olduğunu söyledim. Temel gücünün kimler olduğunu söyledim. Şimdi aslında bu 2014 Kobani meselesi biraz çok uzaktan benzetebileceğim bir şey 1992 Nevrozu'dur. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Yok işte Serhıldan'dı vesaire derken, Serhıldan mıydı, Serhıldan değil miydi derken aslında Kürt göstericilerin birçoğu çok belirsiz bir durumda kaldılar. Ne yapacaklarını bilemez durumda kaldılar ve arkasından biliyorsunuz çok vahim bir çökertme dönemi başladı. Köyler boşaltıldı vesaire. Kobani'ye benzeyen bir diğer hareketse Kürt yine bu yakın tarihte 2006'ydı sanırım değil mi? Diyarbakır'daki ayaklanma. Yani o da mesela yine dikkat edin.
Efkan Alan'ın cana geleceğine cama gelsin dediği olaylardı değil mi?
Ama bir yandan da tabii çocukça olsa kadın da olsa denilen eylemlerdi. Yani bir başka daha yukarısı, Efkan Alan'ın daha yukarısı da çocuk da olsa Kadın da olsa dedi yani neyse. Ve o meselede de mesela Kürt hareketinin dahili yoktu. Demin şey gibi söyleyeyim, Kobani meselesindeki gibi, Kobani ayaklanmasındaki gibi. Çünkü bunlar gerçekten yapılamıyor. Peki Kürt hareketi gerçekten insanların isyan etmelerini istediği bir ana oldu mu? Oldu. Nerede oldu? Bunlardan, bu Kobani meselesinden aylar sonra oldu. Ne zaman oldu? Süreç bittikten sonra oldu. Ne zaman ki işte o barikatlar kuruldu, kentlerde kent savaşları başladı. O zaman istedim. E peki ne oldu? Şöyle söyleyeyim size. Kim derdi ki milyonluk Diyarbakır'ın, ki Kürt hareketinin tabanını biliyorsunuz Diyarbakır'da. Ne kadar güçlü, organize ve hatta varlığı bile olmadan neredeyse halkı kendi kendine siyasi çalışmalar yürüten bir topluluk, değil mi? Milyonun üzerinde nüfusu var. İçerisinde kimse der, birisi deseydi ki size, o olaylar gerçekleşmeden önce, buranın işte merkezinde, Sur'da 100 tane Kürt genci ellerine silah alacaklar, bir yeri kuşatacaklar ve 1 milyonluk Diyarbakır bunu seyredecek. Kim inanırdı buna? Hiç kimse inanmazdı bence. Ben inanmazdım. Ve bu oldu. Bence bununla Kobani meselesinde o Kürt çoğunluğunun nasıl hissettiği arasında bir bağlantı var. Tek açıklaması mıdır diyemem ama bir bağlantı var. O da şu. Çünkü Kürt hareketi hiçbir zaman şunu sormadı. Yahu insanlar linç edildi. Yahu insanlar kurşuna dizildi. Ki bunlar esas çatışma bölgesinde söylemiyorum bunları olay şeyleri. İzmir'den bahsediyorum. İstanbul'dan bahsediyorum. Antep'ten bahsediyorum. Ve yani ve bence yani Kürt tabanında büyük bir derin bir çizik attı bu mesele. Buradaki tavır. Ben öyle düşünüyorum. Ve bunun psikolojik etkisini de ne zaman ki onların isyan edeceği varsayımı üzerine bir kurgu yapıldı, o zaman işte o geçmişin geçmişte yapılan tercihlerin bence sonuçlarıyla karşılaştılar. Ben böyle görüyorum.
Peki yani biraz Ermeni soykırımına tekrar gelecek olursak, tıpkı işte Güney Ermeni coğrafyasında yaşanan olayları bahane edip İstanbul, İzmir, Edirne neresiyse her yerdeki Ermenilerin öldürülmesi, sürülmesi, işkence edilmesi gibi bir benzerlik çiziyorsun Kobane'de. Peki bugün Erdoğan'ın Biden'a verdiği cevaptaki düşük perdeyi, çok sürekli Sayın Biden demesini ve işte Kızılderililerden falan bahsetmesini neye bağlıyorsun?
Yani şimdi tabii Türkiye'deki Türkiye rejimi öngörülemez bir rejim. İlk başta şöyle bir şey söyleyeyim. Ermeni soykırımı ile ilgili yaptığınız benzetmede buradaki gibi yani bahane edecekleri de bir şey yoktu orada. Onu da söyleyeyim. Yani onu bir söyledikten sonra geçeyim buna. Şimdi şimdi Türkiye'deki rejim öngörülemez bir rejim. Şimdi bugün böyle söyledi, yarın başka bir şey, tam tersini söylemeyeceğinin bir garantisi yok. İki, bugün niye böyle söylüyor? Çünkü artık şunu, şimdi Türkiye'nin siyaseti neye dayanıyordu? Siz bir blöf yapıyorsunuz. Ve sürekli karşı tarafın bunu görmeyeceği üzerine, çünkü sizin kadar önemsemeyeceği üzerine yapıyorsunuz bunu. Yani bu blöfünüzü. Mesela Doğu Akdeniz meselesini hatırlıyor musunuz? Bir dönem çok konuştuk. Buradaki bütün hikaye neydi? Kimse savaş istemeyecek. Nasıl olsa bu yani görülmeyecek bu blöf. Ama şimdi her türlü blöfü göreceğini aşağı yukarı artık emin olduğunuz bir şey var. Hani kullanmak bilmiyorum ne kadar doğru olur. Yani şey olarak söylüyorum, mealen söylüyorum. Bilmem kim kimi görünce sopasını saklarmış dedikleri misal var. Yani şimdi bu yeni yönetimde öyle eskisi gibi işte bilmem ne şunu işte gelirseniz karşımıza gelirseniz sizin askerinizi de öldürürüz vesaire artık o dönemler. Ya çünkü biliyorsunuz yani siz telefonda Trump'la konuştuğunuz zaman biliyorsunuz nasıl bir tepki geleceğini. Şu anda da biliyorsunuz. Şimdi ama yine de şu bence kontrolden çıkma çünkü şimdi bir yandan Ermeni soykırımı meselesiyle ilgili karar, bir de bak bu sembolik bir karar. Mutlaka hukuki vesaire kimin sonuçları olacaktır ama böyle çok devasa sonuçları yakın dönemde olmayacak.
Sanki hukuki sonuçları olmasın diye de dizayn edilmiş.
O da olabilir. O da olabilir. Yani
tamamen o ama sonuç itibariyle Türkiye zamanında Osmanlı'nın borçlarını falan vesaire üstlendiği için geçmişte kuruluş yıllarında Amerika'daki, Kaliforniya'daki mahkemelerin alacağı tavra bağlı olarak Türkiye'ye en azından yoracak bir dava süreci olabilir yani.
Sonuçta efendim olmuş bir... zaten. Bu şey değil, afaki bir şey değil. Oldu. Supreme Court'a gitti. Supreme Court karar vereceği anda Clinton'a döndü. Dışişleri Bakanı olarak Clinton'a döndü. Clinton bir nevi davayı terse çevirdi. Yani bu bizim ulusal çıkarlarımızı ters dedi. Şu anda öyle bir şey kalmadı. Yani dolayısıyla ama yani bunlar dediğim gibi çok devasa yani önemli tabii ama çok devasa davalardan bahsetmiyoruz. Yani hani ne bileyim Türkiye'yi doğrudan bir de birçok dava da burada tabii ki şey üzerinden başlayacak davalar. Söyleyin siz. Hayat sigortası davaları.
Yani bir de Ermeni toplumu ne kadar ileri ve medeniymiş o günün koşullarında ya. Hayat sigortaları var yani.
Efendim şimdi o dönem gazeteleri falan hatta burada hemen size şey yapayım. Gazetelerine baktığın zaman en sık gördüğünüz ilanlardan birisi hayat sigortasıdır. Hayat sigortası çok yaygın, çok yaygın. Yani bence bir tek Ermeni toplumu içerisinde değil, Osmanlı'nın o döneminde çok yaygın ve bir de hem yaygın hem de işte şu andaki işte bu kripto para gibi dolandırıcısı da çok olan bir sektör. Yani yaygın, çok yaygın.
Peki şimdi Türkiye yani Erdoğan'ın aslında ekibi daha sert tavırlar ya da Orta Bahçeli'nin açıklamaları daha sertti. Erdoğan'ın bu kadar alttan almasında bugün şimdi işte az önce Amerikan Dışişleri Bakanlığı Guatemala yöneticilerine ilişkin başkanına bir yolsuzluk süreci başlatıldığını, işte mal varlığını dondurma vesaire gibi kararlar alındığını açıkladı. Biden da işte otokratların halktan çaldığı paraların hesabını soracağız demişti. Halkbank davası 3 Mayıs'ta başlarsa henüz karar gelmedi. Sanki orada bir pazarlık sürüyor olabilir mi bilemiyorum ama Biden oraya müdahale ederse bütün itibarı kurmuş olduğu bu algı da çökecek. Çok kolay müdahale etmesi görünmüyor ama sanki Adalet Bakanlığı'yla bir temas var gibi de gösteriyor bu kadar uzun sürmesi kararın. Ondan da mı çekiniyor yani kendi kişisel, kendisinin ve ailesinin kişisel geleceğine çok bağlı çünkü Biden'ın tavrı.
Siz o sarayda oturuyor olsanız, bu davaya bakıyor olsanız siz de çok çekinirdiniz. Yani özellikle Rıza Zarrab'ın savcılık yanında olduğunu biliyorsanız. Yani düşünün iki kere nota verilmiş. First Lady'ler arasındaki konuşmada bile gündeme gelmiş bir konudan bahsediyoruz. Şimdi Erdoğan'ın şöyle bir talihsizliği daha var. Onu da eklemek lazım. O da şu. Müttefikleri öyle bir durumdalar ki Erdoğan kazansa da kazanıyorlar, kaybetse de kazanıyorlar. Yani dolayısıyla Bahçeli için burada Amerika'ya yükselmenin bir bedeli yok. Yani Bahçeli'nin doğrudan ödeyeceği bir bedel var mı? Yok. Ama Erdoğan'ın yıpranmasından veyahut da artık yıpranmayı da geçtik. Erdoğan'ın ayağının kaydırılmasında bence kendisine bir kar da görüyor. Çünkü şimdi şu Türkiye'de şu tabloya baktığınız zaman Erdoğan'ın en yakın alternatifleri Erdoğan'ın bugünkü ortakları. Veyahut da ittifakları içerisinde yer alan kesimler. Bir de tabii anladığım kadarıyla Bahçeli'nin kendisi de veyahut da partisi de bir taban sıkıntısı çekiyor. Tabii ki böyle bir meselede de eli yüksek tutmak isteyecektir. Yani Ermeni soykırımı gibi bir meselede eli yüksek tutmak isteyecektir.
Peki görüldüğü kadarıyla içeriye verdiği mesaj sanki Haziran'da NATO zirvesinde görüşecek ve Biden'la her şeyi Yani Biden'la o kadar sıcak havada geçmiş ki oturup konuşup bütün sorunları çözüp yepyeni bir sayfa açacağız imajı vermeye çalışıyor. Sence bu mümkün mü Türkiye'nin bugün geldiği noktayla Biden'ın durduğu nokta? Çünkü anladığım kadarıyla Biden sadece Amerikan iç siyasetinde bir Johnson, Truman, Roosevelt gibi bir damga vurmakla yetinmek istemiyor. Uluslararası alanda da yeni bir doktrinin sahibi olmak ve insan hakları, demokrasi gibi kavramları diplomasinin merkezine yerleştirmek istiyor. Yani bunu yapması elbette sıkıntılı, hem real politik gerçekleri var ama bir yandan da işte NATO'yu daha demokrasi savunucusu bir şemsiyeye çevirme projesi de var. NATO'nun demokrasi ve insan hakları savunuculuğunu üstleneceği bir yerde Türkiye'nin bu haliyle pek yeri olmayacak gibi de görünüyor sanki bir bakıma.
Yani şöyle söyleyeyim, evet haklısınız. Şimdi bence iki tehditle karşı karşıya ABD Başkanı. Birincisi ya Trump'tan zor kurtuldu o ülke. Ve Trump'ın heyulası halen o memlekette bir korku, özellikle demokratlar arasında bir kabus gibi dolanıyor. Yani hem
Hala
içeride
bölünmüş bir toplum, Amerikan toplumu.
tabii
Yani koronaya
hiç
inanmayan, aşı olmayan, maske takmayan insan sayısı az değil şu anda,
misal.
özellikle cumhuriyetçi eyaletlerde.
Misal. Misal. Yani dolayısıyla bir defa içerinin radikal bir reorganizasyona veyahut da neşlere ihtiyacı var. Derin bir neşlere ihtiyacı var. Bunun farkında. Bunu atmadığı zaman çok daha kuvvetli bir bundan 3,5-4 yıl sonra ters bir Trump darbesiyle dalgasıyla karşı karşıya kalabilir. Dünya ölçeğine baktığınız zamansa, dünya ölçeğinde Amerika'nın liderlik pozisyonu özellikle Trump döneminde büyük erozyona uğradı. Yani düşünün, en kritik Orta Doğu'da gülünç duruma düştü tüm Trump siyaseti. Yani Suriye'de hatırlıyor musunuz? Askeri çektik, az çektik, çektik de çekmedik de oraya götürdük. Yok petrol kuyuları, yok buraya. Anlatabiliyor muyum? Yani artık güvenilmez. Özellikle bir de Suriye demokratik güçleriyle ilgili durumu, hani Türkiye, yani güvenilmez ortak, güvenilmez patron diyelim tırnak içerisinde, durumuna getirdi ABD'yi. Şimdi ikinci risk de, yani Biden buna müdahale etmediği zaman zaten trendin, gidişatın dünyanın esas merkezinin doğuya kayması ve muhtemelen Rusya'dan öte Çin'in öne çıkması olacağını bence fazla. Bu ikisinde de o gün günlük siyaseti değil, daha stratejik davranmasının yaşamsal olduğuna inanıyor. Tabii bunların hepsinden öte de kendi bireysel kariyeri var. Yani her şey olmuş, her şey bitmiş, her şey yarım olmuş ama bu sefer tam olarak iz bırakmaya çalışıyor. Yani esas kişi olmamış Biden hiç. Ve şu anda esas kişi olarak dediğiniz gibi tarihe de o da tabii kendi kariyeriyle ilgili boyutu bence. Ha, Türkiye kısmı düzelir mi? Ya Türkiye kısmı düzelebilir. Ama bu hükümet değil. Yani neden? Çünkü bu hükümetin bence esas şimdi vaziyetindeki vahimlik şu anda kötü olması, kötü bir yerden bakmaları falan değil. Manevra yapabilecek kabiliyeti, kadroları ve vizyonu olmayan bir hükümet. Ne ekonomide, ne diplomaside, ne ABD ilişkilerinde. Sürdüremez. Sürdüremeyecek. Bunu da hep beraber göreceğiz. Yani bu niyet
Yani
olsa bile.
son söz olarak şunu söyleyelim mi? Senin çizdiğin tablodan kurumları ve personeliyle çökmüş, yerle bir olmuş bir yapıdan söz ediyoruz.
Tabii
Aslında
yani teker teker fonksiyon ölümü görüyoruz yani.
yani
Oraya geldi.
bir eski iç ahşap konak gibi ağaç çürümüş yerinde
Evet,
duruyor ama kurtlar yemiş bitirmiş.
tabii.
Peki bunu normal bir dönemle, yani Amerika'da büyük yara aldı Trump'tan ama kurumlar, işte şeyler yerindeydi. Nitelikli insan kadroları vardı. Üniversiteleri, yargısı onlara dokunamadı. Ya da Cumhuriyetçilere atamış olsa bile işte yüksek mahkeme kararlarında gösterdi ki hukuku esas aldı. Türkiye'de işte bakıyoruz Anayasa Mahkemesi de alt kademe mahkemesi de doğrudan doğruya sarayın, devletin talimatlarıyla işliyor. Yani kendisine yüksek mahkeme diyen bir kurum talimatla hareket ediyor. Sonra çıkıyor işte hukuk reformu falan diyor. Ne saygınlığı, ne itibarı, ne inandırıcılığı kalmış şey. Bu tabloyu sanki normal bir seçimle iş başına gelmiş, %18 gibi bir çoğunluğa sahip bir iktidar düzeltemez. Yani bir restorasyon döneminden geçmesi şart gibi Türkiye'nin. Ne diyorsun?
Türkiye'nin mi?
Evet.
Türkiye'nin. Yani evet, şimdi Türkiye'nin mesela, efendim şimdi Türkiye'de düşündüğümüz zaman Türkiye'de o kadar yabana atmamak lazım. Yani ABD'de olmadı, kurumları vardı dedik. Evet doğru. ABD bence ayrı bir şey daha var. Bir de ademi merkeziyetçilik var. Yani bir tek checks and balances yok. Yani bir tek denge, kontrol kuvveti değil. Aynı zamanda şey var, söyleyin siz. Ademi merkeziyetçilik var. Vali takmak durumunda değil. Savcı takmak zorunda değil. Şimdi Türkiye'de bu ikincisi hiç yoktu. Onu bir kenara bırakalım. Ama Türkiye'de kurumlar vardı ve güçler ayrılığının bir formel biçimi vardı, bir de defakto biçimi vardı. Şimdi formel biçimi bir yasama yürütme yargının işte bunu formel olarak ayrı tutanlar vardı. Bunun defakto biçimi ise asker bir tarafta, hatırlayacaksınız o tarafı, yani vesayet bir tarafta, siyaset bir tarafta veyahut da diyelim ki bir dönem siyasal İslam bir tarafta, bunlar arasındaki, yani bunlar birbirini biraz da dengeliyordu. Dolayısıyla Türkiye'de eğer bu iktidar bunu 2010 yılında bile yapamazdı. Yani bunun yapabileceği noktaya gelmesinin neredeyse bir 14-15 yıl aldığını görmek gerekiyor. Yani Türkiye'de 2002 yılında Erdoğan bunları yapamazdı. 2010 sonrası gelişmeler çok kritik burada bence. Geldi. Son olarak şunu söyleyerek bitirmek isterim. Bence dışarıdan bakıldığı zaman, Türkiye'ye bakıldığı zaman, birincisi muhtemelen Erdoğan'ın kendi Türkiye'nin iç dinamikleriyle gitmesini istiyor bu hükümetler. Hem Avrupa, Almanya'dan emin değilim bu konuda. Avrupa eksi, yani emin değilim Almanya diyeyim. Amerika için. Oradan bakınca bence şöyle gözüküyor. Bir iktidar Türkiye'yi almış, boğazına bıçağı dayanmış ve onun arkasına kendisini koyuyor. Şimdi bu dışarıdan bakanların, hem ABD'nin hem Avrupa'nın Türkiye için, Türkiye evet vazgeçilmez. Ve Erdoğan'dan kurtulmak isteseler bile o darbe, yapacakları müdahale Türkiye'yi mi öldürür, Erdoğan'ı mı tahttan indirir, emin olabildiklerini sanmıyorum. Çünkü Türkiye öyle bir noktaya geldi ki, o konak gözleri benzetmesini yaptınız. Yani Türkiye'ye dışarıdan müdahale edecek herhangi birinin, öyle bir şey düşünen birisi vardıysa, bin kere düşünmesini, özellikle bunun kendisi için sonuçları da olacağı garantiyse, ki olacak, 80 milyonluk Türkiye'den bahsediyoruz. Bence işte bu biraz elleri kollarını bağlıyor herkes.
Bence tabii, yani bu görünen tabloda işte Afganistan, Irak, Suriye, Libya deneyimlerini yaşamış hiçbir batılı ülke, Türkiye öyle bir müdahalede yapmaz, bulunmaz. Yok. Ama seçimle iş başına gelen bir iktidarın normal, mantıklı işleyen, ideolojik bakmayan, işte ekonomisini, toplumu sıfırdan inşaya başlayacak bir yolda IMF kapısına gitmesi gerekecek. Yani 2002 şey Kemal Derviş dönemine benzer bir süreçten 99-2002 arasındaki bankalarını, finans yapısını, bağımsız kurumlarını güçlendiren bir düzene geçmesi kaçınılmaz olacak Türkiye'nin. Belli ki bu Türkiye milyarlarca dolara ihtiyaç duyacak. Yani bugün İyi Parti'nin ekonomiden sorumlu sözcüsünün mecliste yaptığı görüşme, bu eksi rezervi yerine koymanın 128 milyarı çok uzun ve sancılı bir süreç olacağını söylüyor. Yani Türkiye IMF'e muhtaç şu anda. Bu rejimle gitmez ve bu IMF de bu rejimle işbirliği yapmaz zaten güvenmeyeceği için. O yüzden dış müdahale muhtemelen ekonomik iflasla yardımın ve tıpkı Yunanistan'da olduğu gibi yeniden yapılanmanın koşullarını çizerek gerçekleşecek gibi.
Ben de zaten kastım oydu. Müdahale derken ben zaten diğerini hiç kastetmedim. Bence ondan bile çekiniyorlar. Benim müdahale diye kastettiğim oydu zaten. Ekonomik, diplomatik, siyasal zaten diğer bir şey zaten aklımın ucundan geçmez. Geçmez yani şu tabloda. Benim esas dediğim hani Türkiye'nin tümden tepe taklak olmasını sağlayacağına sebep olacak mesela Trump'ın yaptığına benzer bir şeyi bir ısrar etmek. Bunlar, yani bunu biliyorsun bu Türkiye tepe taklak demek. Yani Türkiye o durumda ben müdahale ederken onu kastediyorum. Yani dolayısıyla Türkiye'nin yani öyle bir müdahaleye bile girişmek isteyeceklerini o riski alacaklarına çok emin olamıyorum işte o yüzden.
Yok yapamam.
Çünkü risk
Ama
büyük.
elde
Risk.
uzatmaz yani. Bu
Hayır
şartlar.
hayır tabii bekleyecekler. Bekleyecekler yani muhtemelen yani olgunlaşıp düşmesini bekleyecekler. Çünkü risk çok büyük. Yani hani bu tıbbın ilk şeyini hatırlayalım. Prensibini do no harm. İlk başta zarar verme. Bence dışarıdan baktığı zaman durumu daha vahim hale getirme. Yani bir anda hani Türkiye çünkü Türkiye evet çok büyük ama belki de too big to fail. Ya yani çok büyük olduğu için yani aslında bitik ama o kadar büyük ki ve etkileri o kadar şey olabilir ki söyleyin siz büyük
Yıkıcı.
ölçekli olabilir ki bunu göze alamazsınız.
Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına
Ben teşekkür ederim.
sağlık.
Ben
Tekrar
teşekkür ederim.
görüşmek üzere. Belki haftaya tekrar buluşuruz.
Evet, biraz evet biraz yüzümüz.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.